Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Ordu 5401, Hicri Gamer'i 24 Ramazan 1443 ve Miladi Takvimli 26 Nisan 2022 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Fırsatların Ayı Ramazan ve Dünya Kudüs Günü özel programını dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Yeş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın dış politikasının temelinin ülkelerle adil ilişkilerin geliştirmesi olduğunu söyledi. İranlı general, herhangi bir tehdit düşmanı pişman edecek misillemeyle karşılık bulur, dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam ümmetinin kırmızı çizgisi olduğunu bildirdi. Türkiye, Irak'ta Pençe Kilit Harekatı'nın ilk aşamasının sona erdiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 3. Dünya Savaşı konusunda uyarıda bulundu. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i iki ülke arasında her zaman iyi komşuluk ve komşuluğa dayanan teamülü göz önünde bulundurarak Tahran ve Erivan arasında uzun süredir devam eden dostane ilişkilerin seviyesini geliştirmek için çeşitli kapasiteler var dedi. Erna'ya göre İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'i dün Ermenistan İran'daki yeni büyükelçisi Arsen Avakyan'ın güven mektubunu kabulünde İran İslam Cumhuriyeti'nin sağlam politikasına atıfta bulunarak bugün İran'ı dünyanın geri kalanından ayıran şey Amerikan saldırganlığına ve hegemonik ülkelere karşı ikili duruşumuzdur dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın her zaman ülkelerin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü hakkını desteklediğini söyledi. Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni büyükelçisi Arsen Avakyan da ülkesinin yetkililerinin İran ile ilişkileri genişletme kararlarını vurgulayarak Ermenistan iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ilişkiler düzeyini yükseltmeye hazırdır dedi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temelinin farklı ülkelerle adil ilişkilerin geliştirmesi olduğunu söyledi. Reisi dün Burundi Cumhuriyeti Büyükelçisi Gerard Bikui'nin güven mektubunu kabulünde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirmesi umudunu dile getirerek İran'ın dış politikasının temeli farklı ülkelerle adil ilişkilerin geliştirmesidir ve buna dayanarak karşılıklı çıkar sağlamak için mevcut kapasiteleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz dedi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca şöyle dedi, karşılıklı çıkarlar sağlamak için farklı ülkelerle ilişkiler kuruyoruz ve bu İran'ın ana diplomasi eksenlerinden biri iken batılı ülkeler diğer ülkelerle ilişkilerinde sadece kendilerinin tek yanlı çıkarlarını arıyorlar. Burundi Büyükelçisi de Burundi Cumhuriyeti İran'la ilişkileri mümkün olan en üst düzeye çıkarmak ve son 2 yılda korona salgının neden olduğu geri kalmışlığı telafi etmek için çok daha fazla çaba göstermek istiyor dedi. Diğer taraftan Estonya Büyükelçisini kabul eden İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Estonya arasındaki tarihi ilişkilerin geçmişine temasla İran ve Estonya çeşitli siyasi, ekonomi ve ticari alanlarda işbirliği kapasitesine sahiptir ve başta Kuzey-Güney koridoru olmak üzere bu kapasitelerin pratiğe dönüşülmesi gerektiğine inanıyoruz diye konuştu.
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğ Amiral Ali Rıza Tengsiri, İslam Cumhuriyeti'nin kaynaklarına ve çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit düşmanı pişman edecek şekilde karşılığını bulur dedi. Tuğ Amiral Tengsiri, bugün İslam Devrim Muhafızları Donanması Fars Körfezi Hürmüz Boğazı boyunca bütün güney ve kuzey sahillerini istihbaratla ve kontrolle düşman ve yabancıların tüm hareketlerini izliyor dedi. İranlı general ayrıca son yıllarda İran ordusu deniz donanması ile devrim muhafızları ordusunun açık sularda güçlü ve oldukça etkili bir varlığa sahip olduklarını belirtti. İran devrim muhafızları donanma komutanı ayrıca bölgeyi korumak için düşmanın yüzey, hava ve deniz birimleriyle savaşmak için çeşitli silahlarla donatılmış kendi gemilerinin yanı sıra sahilde düşmanın her türlü muhtemel girişimlerine karşı yeterli füze birimlerinin genişletilmesi gerektiğini söyledi. Devrim muhafızları donanması en gelişmiş askeri teçhizatla donatılmıştır.
İran Gümrük Genel Müdürlüğü Denetleme ve Hukuki İşler Yardımcısı İran güvenlik yetkililerinin Pakistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran üzerinden giden bir araçta damıtılmış 1440 litre sıvı eroinin ele geçirildiğini söyledi. Feride Zubeydi büyük bir uyuşturucu transitinin ele geçirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi. Pakistan'dan gelen damıtılmış 40 bin litre su ağırlığındaki bir transit kargo Sistan ve Belucistan eyaletindeki Mircave sınırından İran'a girdi ve Şehit Recai gümrüklerinden geçerek ülkeyi terk etmek istedi ancak gümrük güvenlik görevlilerinin uyanıklılığı sayesinde söz konusu kargo ele geçirildi. Zübeyde ayrıca şöyle dedi. 2000 galonluk 20 litrelik bu sevkiyatı inceledikten sonra toplam galondan 72 galonun distile su yerine güçlü bir asidik kokuya sahip kahverengi bir sıvı içerdiği tespit edildi. Bunun üzerine örnek narkotikle mücadele polis teşhis ve analiz laboratuvarına gönderildi. İranlı yetkili test yapıldıktan sonra numunenin niteliğinin sıvı eroin olduğu belirlendi. Bu da toplamda 1440 litre sıvı eroin manasına geliyor dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve daimi temsilcisi geniş kapsamlı etkileri olan bir felaketi önlemek için Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünün uluslararası hukuk kapsamında korunması gerektiğini söyledi. İran Ajansı'na göre Mecid Tahtir Ravanchi Güvenlik Konseyi'nin pazartesi günü Filistin'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği toplantısında ırkçı İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik suçlarına karşı sessizliği ve eylemsizliği nedeniyle Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomatı ayrıca şöyle dedi. Güvenlik Konseyi'nin mevcut konumunun devam etmesi yalnızca Siyonist İsrail rejiminin işgalini ve mazlum Filistin halkına karşı işlediği suçları sürdürmeye teşvik etmekte ve cesaretlendirmektedir. Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği suçlar tamamen belgelenmiştir ve inkar edilemez. Bunlar uluslararası hukuka göre savaş suçları olarak kabul ediliyor ve bu tür suçların failleri daha fazla gecikmeden adalete teslim edilmelidir diyen İranlı yetkili, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarında son zamanlarda işlediği suçlara temasla, işgal altındaki Filistin'deki durum bu rejimin tepkisi olmadan İsrail'in ırkçı politikalarını ve Filistin halkına yönelik vahşi suçların devam etmesiyle daha da kötüleşti dedi. Tahta revanşı, İsrail rejimi suçlarını uluslararası toplumun gözleri önünde işledi ve hiçbir sonuçla karşılaşmayacağını çok iyi biliyor dedi. Siyonist rejim temsilcisinin İran'a yönelik asılsız suçlamalarına da tepki gösteren Tahta revanşı, ırkçı İsrail temsilcisinin yalanlara başvurarak ve Güvenlik Konseyi'nin kürsüsünü suistimal ederek bir kez daha İran'a karşı asılsız iddialarda bulunduğunu ve bunların kesinlikle reddedildiğini belirtti. Tahta revanşı, bu asılsız iddialar yalnızca dikkatleri İsrail rejiminin Filistin ve bölge ülkelerine yönelik sürekli saldırganlığından başka yöne çekmek amacıyla yapılmıştır. Bu beyhude bir hareket çünkü uluslararası toplum ırkçı İsrail'in yalanlarının ve aldatmalarının çok iyi farkında dedi.
İran İslami Şura Meclisi'nde Uluslararası Filistin İntifadası'nı Destekleme Konferansı Daimi Sekreterliği, Tahran'da Filistin halkının şanlı direnişine ilişkin son raporun sunulması konulu bir toplantı düzenliyor. 29 Nisan 2022 Cuma, Uluslararası Kudüs günü 27 Ramazan'a denk geliyor. İran'ın kurucusu İmam Kumeyni'nin girişimiyle dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların Siyonist rejimin ırkçı siyasetlerine karşı nefretlerini ifade edebilmeleri için ve Filistin'e destek verebilmeleri amacıyla mübarek Ramazan ayının son cuma günü Uluslararası Kudüs günü olarak ilan edildi. Uluslararası Filistin İntifadası'nı Destekleme Konferansı Daimi Sekreterliği'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre 7 Filistinli şehidin babası Halil el-Heyye ve onlarca Filistin direniş şehidinin akrabası toplantıya katılacaklar ve Filistin'in kutsal davasını savunan aktivistler İran'da konuşma yapacaklar.
İslam İşbirliği Teşkilatı Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İslam ümmetinin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek buraların işgalden kurtarılmadan bölgede güvenlik ve istikrarının sağlanamayacağını vurguladı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Kudüs şehri, Filistin'in ayrılmaz bir parçası ve İslam'ın en önemli üç hususal yerinden biridir. Kudüs şehrinin İslami Filistin kimliğinin ana sembolü olan Mescid-i Aksa, işgalci rejimin Kudüs'teki yıkıcı eylemlerinin her zaman hedefi olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri pazartesi günü Cidde'de yaptıkları toplantıda üye devletlerin Kudüs'ü ve kutsal alanlarını İsrail işgalinin saldırılarına karşı savunma ve Filistin halkını vahşi saldırılara karşı koruma çabalarının birleştirmesi çağrısında bulundu. Toplantının kapanış bildirisinde Kudüs'ün işgalcilerinin özellikle Kudüs kentinde Filistin halkına yönelik saldırganlığını ve Siyonist rejimin bu kentte tamamen kontrol altına almak ve değiştirmeye çalışmak amacıyla yürüttüğü yasa dışı eylemler kınandı. Bildirde İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekanda bölme girişimi de dahil olmak üzere Kudüs'teki Siyonist işgalcilerin saldırganlık ve yasa dışı eylemlerinin tüm sonuçlarından Siyonist rejim sorumlu tutulmakta ve bu tehlikeli ve gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesi talep edilmektedir denildi.
Yemen haber kaynakları Sana'daki Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin üst düzey yetkililerinin huzurunda İslam ümmetinin temel sorunu Filistin başlıklı 4 günlük bir toplantının başladığını duyurdu. El Mesire'nin verdiği habere göre 4 günlük toplantı dün Yemen Yüksek Siyasi Meclis Başkanı Mehdi El-Meşad ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı Abdülaziz bin Habtur ile Sana'da üst düzey Yemenli devlet ve askeri yetkililerin katılımıyla başladı. Ulusal Kurtuluş Hükümeti Bilim Bakanı Hüseyin Hazep konferansın açılışında yaptığı konuşmada şöyle dedi. Savaş ve kuşatma da dahil olmak üzere çeşitli sorunlara rağmen Filistin meselesi bir önceliktir. Hazep, Yemen'e yönelik 7 yıl aşkın süredir devam eden saldırganlığın Yemen halkını Filistin halkının özlemlerinden ve kararlı Filistinli gençlerin ve mücahitlerin desteğinden alıkoyamayacağını vurguladı. Konferansın hazırlık komitesi başkanı Ali Şerafettin de toplantının amacının İslam ümmetini harekete geçirmek ve onu uyandırmak, Filistin'in kurtuluşu için direniş ve cihat eksenini güçlendirmek olduğunu söyledi.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'in gerçek bir destekçisi olarak nitelendirdi. İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin inisiyatifiyle Ramazan ayının son cuma günü Uluslararası Dünya Kudüs Günü ilan edildi. El Mesire kanalına göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Başbakanı Abdulaziz bin Hebdur pazartesi günü Sana'daki Filistin Kongresi'nde Yemenliler direniş hareketini destekliyor. Filistin direnişine gerçek destek Arap ülkelerinden değil İran İslam Cumhuriyeti'nden geldi dedi. Nebdur şöyle dedi. Filistin meselesi başta Arap ve İslam dünyası olmak üzere dünyanın tüm özgür insanlarının zihnindedir. Filistin meselesi bireyler ve gruplar meselesi değil. Tahran, Bağdat, Şam, Sana, Beyrut ve Gazze'den direniş hareketinin temsil ettiği bir projedir diyen Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Başbakanı, paralı askerlerin kararı sadece Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindedir ve bu ülkeler bölgedeki Siyonist projenin uygulayıcılarıdır dedi.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım bazılarını Lübnan'daki Hizbullah liderliğindeki direnişe saldırma planları olduğu konusunda uyardı. El Meyadin kanalına göre Şeyh Naim Kasım son 3 yıldaki protestolardan kaçarak 17 Ekim 2019'da Amerikan Büyükelçiliği'nin bu protestoları amaçlarına ulaşmak için kullanmaya çalıştığını söyledi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Amerikan Büyükelçiliği'nin yaklaşan seçimlerin gerçeği değiştiremeyeceği sonucuna vardığını da söyledi. Şeyh Naim Kasım konuşmasının bir başka bölümünde Siyonist rejimine sınırların çizilmesi konusuna da değinerek Siyonist rejimle ister karadan, ister denizden, ister havadan her türlü ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğumuzu söyledik dedi.
Irak Dışişleri Bakanı İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'ın ortak bir mutabakat anlaşmasına vardıklarını duyurdu. İran ve Suudi Arabistan arasındaki müzakereler birkaç ay önce Irak'ta başladı ve iki taraf geçen Perşembe günü Bağdat'ta yapılan son toplantıda dahil olmak üzere şimdiye kadar 5 tur müzakere gerçekleştirdi. Pazar günü Bağdat, Tahran ve Riyad arasında yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yaptı.
Afganistan'daki geçici Taliban hükümetinin Şehitler ve Engelliler Bakan Yardımcısı, İran İslam Cumhuriyeti'ne Afganistan halkına yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti. Son aylarda İran, hükümet değişikliği sebebiyle Afgan halkının mali ve yaşam sorunlarının artması ve Batı bankalarında özellikle Amerikan bankalarındaki varlıkların dondurmasının ardından Afganistan'a çeşitli aşamalarda gerekli yardımları gönderdi. Taliban hükümetinin Şehitler ve Engelliler Bakan Yardımcısı Kari Şah Muhammed İran'ın desteğini ve yardımını öven Taliban'ın İslam Cumhuriyeti'nden Afgan halkına yardımını sürdürmesini beklediğini belirtti.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ordusunun Irak'taki Pençe Kilit Harekatı'nın ilk aşamasının sona erdiğini belirtti. 18 Nisan sabahı Türkiye, Kuzey Irak'ın Matina, Zaf ve Afşin Basyan bölgelerinde PKK'lılara yönelik operasyon başlattığını duyurmuştu. Irak hükümeti, Türk askeri operasyonu Irak egemenliğinin ihlali ve ulusal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirerek kınadı.
Öte yandan Irak'ta Kürt siyasetçi Muhammed Emin Bencuni, Türkiye'nin Musul ve Kerkük'e saldırmaya ve Irak topraklarını işgal etmeye hazırlandığını söyledi.
Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Abdüsselam dün gece yaptığı açıklamada daha önce Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait ele geçirilen Revva ve Gebisi'nin mürettebatının serbest bırakıldığını duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Putin batılı ülkeleri Rusya yok etmeye çalışmakta suçlayarak savcılardan yabancı casuslar tarafından Rus toplumunun bölünmesi ve ordunun itibarsızlaştırılması için kurulan tuzaklara karşı sağlam durmalarını istedi.
Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine özel askeri operasyon emri vermesiyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin devreye girmesiyle savaşı sona erdirmek için iki ülke arasında başlatılan barış görüşmeleri devam ederken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Rus medyasında konuşan Lavrov yaptığı dikkat çekici açıklamalarda Ukrayna ile savaşı sonlandırmak için yapılan müzakerelerin devam ettiğini ifade ederken 3. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimalinin hala çok tehlikeli boyutta olduğuna dikkat çekti.
Ve son haberimiz, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ve Savunma Bakanı Austin Kiev'e yaptıkları ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile toplantı düzenledi. Toplantıda Blinken, Ukrayna başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 müttefik ülkeye 713 milyon dolardan fazla askeri finansman sağlayacağını belirtti.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran Dışişleri Bakan Yardımcısından İranlı üreticilerin kazanımlarının tanıtılmasına vurgu etrafında. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Dairesi Bakan Yardımcısı Mehdi Safer'i, İranlı üreticilerin ürünleri ve kazanımlarının tanıtılması doğrusunda çaba göstermesinin bir zaruret olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu hususu kesin olarak desteklediğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Daire Başkanı Yardımcısı Mehdi Safer'i tüm ilgili kurum ve kuruluşların bu doğrultuda çalışmaları ve İranlı üreticilerin kazanımlarını dünya pazarlarına, özellikle de komşu ve bölge ülkelerine tanıtılması çerçevesindeki çalışmaların yoğunlaşmasına vurgu yaptı. İranlı yetkilinin bu husustaki vurgusu, İran'ın endüstri, tarım, petrokimya ürünleri ve diğer alanlardaki kabiliyetlerinden yola çıkılarak yorumlanabilir. Örneğin Dünya Çelik Üreticiler Derneği, İran'ın yıllık olarak 6 milyon 900 bin ton çelik üretimiyle bu alanda dünyanın en büyük 10. çelik üreticisi olduğunu açıklamıştır. Dünya genelinde çelik üretiminin azalması ve diğer yandan ülkelerin, özellikle de Batı Asya'da çelik ihtiyacının artması yüzünden bu durum, İran için çelik ihracatını artması bağlamında altın bir fırsat sağlamıştır. Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti bu imkanları göz önünde bulundurarak komşu ülkelerin ve bölgenin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdadır. Ancak bu, ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından koordineli bir eylemin yanı sıra hükümet ve özel sektör düzeyinde bu alanda önemli adımların atılması için ulusal bir kararlılık gerektirmektedir. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İktisadi İşler Yardımcısı bu fırsatın yakalandığına işaret etti. Mehdi Safer'e göre 9-11 Mayıs tarihlerinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek olan fuarın İranlı üretici ve sanatkarların başarılarını tanıtmak açısından önemli olduğunu belirterek, bu alanda faaliyet gösteren girişimcilerden bölgedeki piyasalar ve pazarların kapasitelerini ve iyi fırsatları dikkate almalarını istedi.
Öte yandan Seyit İbrahim Reis'i, Cumhurbaşkanlığı döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasında ekonomik diplomasinin rolü, bölge ülkeleri ve komşularla ekonomik ve ticari ilişkiler kurma önceliğini temel alan yeni yaklaşım nedeniyle belirgin bir hal almaktadır. Aslında İran'ın dış politikasında komşuluk politikası ve dengeli yaklaşım, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'inin önemli sayılabilecek adımlarından biridir. Bu bağlamda dış politika yaklaşımı çerçevesinde dünya ile akıllı etkileşim makro politikasının bir parçası haline gelmiştir. Ekonomik diplomasinin güçlendirilmesine ve komşularla etkileşimlerin artırılması ve komşu ülkelerin kapasitelerini bir düzeyde ilişkileri güçlendirmek için kullanmaya ve onlarla gerilimleri bir başka düzeyde azaltmaya dayalı komşuluk politikası, İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi planları arasında yer almaktadır. 13. hükümet komşuluk politikasına öncelik verdiği de açıkça ortadadır. İran Devlet Başkanı en başından itibaren 13. hükümetin ekonomik diplomasisinin odak noktası olarak komşularla iyi ilişkilerini ve kapsamlı işbirliğini vurguladı. Mevcut hükümet, komşular ve İslam ülkeleriyle işbirliğini geliştirmenin dış siyasetinde bir öncelik olduğunu göstermiştir. Bu ülkelerdeki mevcut kapasite ve sermayelerin ikili ve çok taraflı olarak kullanılması, hükümetin dış politikasının bir özelliğidir. siyasi uzman Cevat Mansuri 13. hükümetin dış politikada dengeli ve gerçekçi davrandığını, bu durumda bazı hükümetlerin İran'a yönelik tutumlarını yeniden gözden geçirmesine neden olduğunu görüyoruz dedi. İran'ın çeşitli ekonomik boyutlarda etkili bir ülke olarak üst düzey yetkililerin karşılıklı ziyaretleri sırasında ve bölgesel konferanslara katılarak ayrıca bölgesel fuarlara katılımı ve özel sergiler düzenlemesi büyük önem taşımakta ve İran ürünlerinin tanıtılmasına da büyük önem vermektedir.
Değerli dinleyicilerimiz, ikinci ve son yorumumuz Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlanması etrafında. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda oy verme işlemleri sona erdi. Sandık çıkışı anketlerine göre halihazırdaki Cumhurbaşkanı Macron %58.2 oyla seçimleri kazandı. Rakibi Marine Le Pen'in oy oranı ise %41.8 oldu. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 10 Nisan'da yapılan birinci turda en yüksek oyu alan mevcut Cumhurbaşkanı Macron'la ikinci sıradaki Le Pen yarıştı. Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48.7 milyon seçmen 5 yıl görev yapacak yeni Cumhurbaşkanı belirlemek için sandık başına gitti. Macron ilk tahminlere göre oyların %58'ini alarak aşırı sağcı rakibi Le Pen'i yendi. Le Pen aldığı yaklaşık %42'lik oy oranını bir zafer olarak değerlendirdi ve Haziran'daki genel seçimler için daha sıkı mücadele etme sözü verdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Fransa'ya 5 yıl daha güvenebiliriz açıklamasını yaptı. Diğer Avrupa liderleri de Macron'un zaferini rahatlama olarak tanımladılar. Seçimlerden yenilen aday Le Pen ise bu yenilginin ardından sonuçları kabul etti. Artık parlamento seçimlerine hazırlanacağız dedi. Bu seçimlerde toplam 48.7 milyon kişi oy hakkına sahip olsa da oy kullananların sadece %62'si sandık başına gitti. Seçimlerin ikinci turundaki boş oylar ise %28 oldu. Bu rakam 1969'dan beri yaşanmayan bir durumdu. Bu seçimlerde dikkat çeken mesele ise halkın büyük bir çoğunluğunun durumdan memnun olmadığını gösteren düşük katılım oranıydı. Macron veya Le Pen'in bu tür seçimlerdeki zafer konusu hem Fransa'da hem de Avrupa düzeyinde büyük bir hassasiyetle karşılandı. Le Pen'in aşırılıkçı ve giderek artan Avrupa karşı tutumları göz önüne alındığında seçilmesi doğal olarak göç karşı siyasetlerin ve yasaların artmasına ve Fransa'daki Müslümanlar üzerindeki baskının da yoğunlaşmasına ve Avrupa düzeyinde Fransa'nın Avrupa Birliği'nden uzaklaşmasına, diğer bölge dışı güçlere daha yakın olmasına yol açabilirdi. Rusya ve Çin'in başta olmak üzere bu yakınlaşmanın muhtemel hedef ülkeleri olarak görülüyordu.
Öte yandan Macron'un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte mevcut politikaların ülke içinde devam etmesi ve aynı politikaların izlenmesi ve dış arenada Fransa'nın diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte mevcut Rus karşıtı yolu izlemesi beklentileri vardı. Böyle bir durumda Amerika'da Macron'un zaferinden kesinlikle memnun bir durumda. Çünkü Rusya'ya karşı mevcut toplu kampanyada Paris'in bu durumu desteklemeye devam edeceğinden emin oldu. Son 5 yılda Macron hükümetinin siyasetleri sarı yelekliler dahil geniş çaplı sosyal protestoları beraberinde getirerek Fransa'nın sosyal ve ekonomik durumunu da derinden etkiledi. Gerçek şu ki Macron'a oy veren Fransız seçmenlerin çoğu ondan memnun oldukları için değil, Marine Le Pen seçilmesi diye kullandı. Son birkaç haftada Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan önceki dönemde ülke genelinde başlarında sarı yeleklerin bulunduğu geniş protestolar düzenlendi. Bu protesto gösterilerinde vatandaşların seçimlere ne Macron ne Le Pen sloganı ve kampanyası çerçevesinde katılmamaları istendi. Bu doğrultuda Fransızlar son günlerde birkaç gösteri düzenleyerek Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun boykot edilmesini istediler. Bu gösterilerde Macron ve Le Pen liyakatsizliği ve kifayetsiz oldukları vurgulandı. Fransız protestocular açısından Macron ve Le Pen zaten Cumhurbaşkanı olacak seviyede değillerdi. Fransızların mevcut durumdan rahatsız olduklarını gösteren önemli bir mesele de seçimler sonrası protestoların düzenlenmesidir. Fransa'da ilk sonuç açıklanması ardından göstericiler sokaklara indi ve polis ile çatıştı. Macron ise ben artık seçimlerde aday değilim. Ben tüm Fransızların cumhurbaşkanıyım. Kimi Fransızların benden yana oy kullanmadıklarını nedenlerini biliyorum dedi. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 6 Ordubehiş 1401, İran'da Hicri Kameri 24 Ramazan 1443 ve miladi 26 Nisan 2022 Salı. ...96 yıl önce bugün Hicri Şamsi 6 Ordubehiş 1305'te İran'da ilk telsiz radyo ve telgraf verici istasyonu hizmete girdi. İran'ın Tebriz, Meşhed, Şiraz, Kerman, Hürremşehir ve Kermanşah kentlerinde Hicri Şamsi 1304'te ilk radyo vericileri ve telsiz telgraf hizmetleri çalışmalarına başlandı. Ve Hicri Şamsi 1305'te çalışmalarına son verdi. Hicri Şamsi Day 1305'te Tahran ve diğer kentlerindeki tüm telsiz cihazları Posta ve Telgraf Bakanlığı'na devredildi. ...37 yıl önce bugün 26 Nisan 1985'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararnameyi yayınlamazken yayınladığı bildiride Saddam rejiminin İran'a karşı kimyasal silah kullanmasını kınadı. İranlı askerlerin başarılı askeri operasyonlarından ardından ağır yenilgi uğrayan Saddam rejimi bu yenilgilerini telafi etmek için uluslararası yasalara karşı davranarak batılı devletlerin hibesi olan kimyasal silahlardan yararlandı. Ancak Saddam hamileri olan batılı ve doğulu ülkelerden oluşan iki blok ülkeleri Saddam'ın bu küstahça girişimini kınamaktan kaçındılar. Nihayetinde batılı devletler ve doğunun süper güçlerinin kamuoyunun baskıları neticesinde Saddam rejiminin söz konusu cinayetlerine karşı sadece bir bildiri yayınlamakta yetindiler. Halbuki aynı ülkelerin kamuoyu bu rejim ve hamilelerine yönelik bir takım yükümlülükler yükleyebildiler. ...26 yıl önce bugün 26 Nisan 1996'da soykırımcı rejim İsrail'in Lübnan aleyhindeki öfke salkınları olarak bilinen 16 günlük operasyonu sona erdi. Bu operasyonda haydut rejim İsrail kara, hava ve denizden Lübnan'ın başkenti Beyrut ve bu ülkenin güneyindeki kentlere saldırdı. Bu bölgelerdeki askeri olmayan mekanları ve iktisadi tesisatları yok etmenin yanı sıra Lübnanlı 180 insanı şehit ettiler veya yüzlercesini de yaraladılar. Öfke Salkınları isimli askeri operasyon, Lübnan halkı ve direnişçilerinin ruhi yönden zayıflatılması ve Tel Aviv'in Güney Lübnan'dan çıkmalarına dair ileri sürdüğü şartların dayatılması amacı ile gerçekleşti. Ancak Lübnan, Siyonistlere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 425 sayılı bildirisi uyarınca Lübnan'ın güneyinden kayıtsız şartsız çıkmalarına vurgu yapıyorlardı. Bu konu ve Lübnan direnişi ve dünyanın baskıları soykırımcı rejimin Lübnan'a karşı başladığı saldırılarından son vermesine neden oldu ve nihayet 2000'de kendi işgalci askerlerine Lübnan'dan geri çekmek zorunda kaldı. Siyonist İsrail rejiminin illegal bir şekilde kurulmasından beri ilk defa bu rejim halkçı direnişin neticesinde işgal altındaki bölgelerden geri çekilmek zorunda kaldı. Bu olay Lübnan İslami direnişi için büyük bir zafer sayıldı ve her yıl Lübnan halkı bugün dolayısıyla görkemli zafer kutlamaları düzenlemekte. ...733 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Ramazan 710 tarihinde İranlı hekim, matematikçi, fizikçi, müneccim ve filozof Kutbeddin Şirazi İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentinde vefat etti. Kendi döneminin önde gelen bilim adamlarından olan Hacı Nesreddin Tusi'nin öğrencilerinden olan Kutbeddin Şirazi gökkuşağı ve bunun nasıl oluştuğu konusunda araştırmalarda bulunan ilk bilim adamıydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Tarlada 20 yıldır veri yok.
Cumhuriyet.
Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Erdoğan yine kaybetti.
Yeni Asya.
G20'den düştük.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Veysel Ulusoy 24 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde enflasyonu mahkeme salonlarına taşımak başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tekel olmak, tekel oluşturmak sadece ürün piyasasında geçerli değilmiş. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son günlerde kamuoyunda da epey tartışılan niyetinden öğreniyoruz bunu. Artık hizmet sektöründe tekel olmak ve tekel kalmak için yeni adımlar atılıyor. Bunun en taze örneği TÜİK'in niyetiyle karşımıza geliyor diyen yazar yazısına devamında şu ifadelere yer veriyor.
Resmi istatistiklerin koordinasyonunda tek yetkili olan Türkiye İstatistik Kurumu'na alternatif olarak enflasyon hesaplanmasının önüne geçecek taslak bir çalışma basında haber oldu geçtiğimiz günlerde. Bu çalışmaya göre TÜİK dışında başka bir kurum enflasyon hesaplamayacaktır. Hesaplayıp kamuoyuna açıklayabilmek için TÜİK'e izin başvurusu yapacak. TÜİK, Türkiye'de üretilen tüm verilerin kontrol ve izni tamamen bende olacak diyor bu niyetinde. Diğer bir ifadeyle toplayıp derlediğiniz veri ile bir endeks veya yönelim yöntem hesaplayıp halk ile buluşturmak isterseniz bunun metodunun geçerlilik iznini artık TÜİK'ten almanız gerekecektir. Akıllara ziyan bir düşünce bu. Bilimsel ilerlemenin ne demek olduğunu akla gelmeden kin ile ele alınmış bir niyet bu açıkçası. Bürokratik bir düşünce yapısının hadi şunu şöyle yapalım tarzında düşünüp tasarladığı bir çala kalem yazıdır bu. Öte yandan son derece ciddiye alınması gereken bu niyetin esas amacının bilimsel çalışmaları konferans salonlarından alıp mahkeme salonlarına taşıma gayreti olduğunu görüyoruz. Bu gayretle de bir bürokratik aklın araştırmalarla ortaya çıkan sonuçları kontrol altına alma girişimi kapalı olarak beyan ediliyor. Peki nedir bir bilimsel ilerleme veya bilimsel çalışma? Ve neden kontrol altına alınmak istenir? Öner Günçavdı hocamız çok yalın açıklıyor bunu. Bilimsel ilerleme bürokrasinin kontrolünde olmaz diyor Öner Hoca. Hocamız haklı olarak devam ediyor ve ben şimdi bilimin en üst noktasında uluslararası camiadaki tartışmaların içerisinde bir yöntem üretiyorum ve daha sonra bu bir bürokratın iznine tabi tutuluyor. Böyle bir şey olur mu? Bu basit bir şey gibi görünse bile bugün enflasyon araştırma grubu ENAG'ın başına gelen şey iki gün sonra başka birinin başına gelmeyecekmiş gibi davranmak doğru değil. Bilimsel ilerlemenin neticesinde ortaya çıkan metotlara veya sonuçlara bir merkezi yapının bürokratik müdahalesi olamaz diyor. Hatta bunu sadece TÜİK içinde vurgulamıyor Öner Hoca. YÖK'ün bilimsel çalışmalara yön vermesi ve kural belirlemesi görevini üstlenmesini de doğru bulmuyor ayrıca. Bilimsel çalışma ve onların sonucunda elde edilen bilgilerin toplumun yararına kullanılması gereği ortadayken, bilime tek başına sahip olma hakkını kendinde bulan TÜİK'in bu niyeti böyle giderse sonuncusu da olmayacaktır. Veri sağlığının istatistiki yöntemlerle test edilme olanı ortadayken bunu mahkeme salonlarına taşımak, seçimin çok yaklaştığı şu günlerde acaba ile başlayan birçok soruyu aklımıza getirmektedir. Yanıtın hissettiğimizle aynı olduğu her durumda acaba ile başlayan soruyu halkın düşüncesinde çıkarıp almak yine kurumlarımızın görevidir. Çözüm bilimin ışığıyla olur, onu mahkeme salonlarına taşıyarak değil.
Tahran Radyosu. Faruk Çakır 24 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yolsuzluk hep devam mı etsin?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yolsuzluk ve usulsüzlük bütün dünyanın derdi. Fakat ülkemiz bu konuda çok daha dertli. Daha doğrusu yolsuzluklara son verme iddiasıyla iktidara gelen siyasetçilerin döneminde hem yolsuzluk, hem usulsüzlük, hem de hukuksuzluk katlanarak artmış durumda. Nitekim Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin araştırmasına göre toplumun 1/4 Türkiye'de yolsuzluğun arttığını düşünüyormuş. Buna karşılık hükümetin yolsuzlukla mücadelede başarılı olduğunu düşünenlerin oranı 27 olarak ölçülmüş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Esasında yolsuzlukla mücadele edildiği düşünenlerin bu kadar fazla olması sosyal yapıdaki tahribatı gösteren bir netice olarak yorumlanmalı. İktidarı destekleyenlerin dahi büyük bir çoğunluğu yolsuzluk ve usulsüzlük yok diyemiyor. Bunun yerine sadece eskiden de yolsuzluk oluyordu, her iktidar kendi adamlarını korur diyorlar. Kim yaparsa yapsın haksızlığa, hukuksuzluğa, yolsuzluğa ve usulsüzlüğe karşı çıkma icap ederken başka iktidarlar da yolsuzluk yapıyordu diyenler arasında mütedeyyin insanların da olması çok garip değil mi? Bunun yerine yolsuzluk var mutlaka önlenmeli demek ve bunun için de gayret sarf etmek icap etmez mi? Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Türkiye'de yolsuzluk, neden, nasıl, nerede adlı araştırmasına göre yolsuzluk iddiaları sandık ve seçimler üzerinde belirleyici olacak. Derneğin 14-17 Ocak tarihlerinde Konda Araştırma Şirketi aracılığıyla gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına 2780 kişi katılmış. Çalışmanın neticelerine göre Türkiye'de 4 kişiden 3'ü son 2 yılda yolsuzluğun arttığı görüşünde. Aynı araştırmayı 2016'da yaptıklarında yolsuzluğun arttığını düşünenlerin %55 oranında olduğunu ifade eden Özarslan şimdi %74'e çıkmış durumda. Oranın %30'a yakın artması da bu konuda olumsuz yöndeki algının ciddi bir şekilde pekiştiğini gösteriyor. Araştırmaya katılanların sadece %16'sı yolsuzluğun arttığı yargısına katılmıyor demiş. Bu tablodan daha üzücü olan bu gidişatın tersine döneceği konusunda da bir umutsuzluk söz konusu olması. Yani ülkemizde her 3 kişiden ikisi gelecek 2 yıl içinde yolsuzluğun artacağını düşünüyormuş. Türkiye'yi idare edenler acaba bu tablo karşısında ne düşünüyor? Durum böyle değil. Araştırma gerçekleri yansıtmıyor diyen siyasetçi çıkabilir mi? Eğer bu tablo inkar edilmeyecek bir tablo ise hem idareci hem de siyasetçilerin 1000 defa düşünmesi ve bu gidişe bir çare bulması icap etmez mi?
İsmet Özçelik 24 Nisan tarihli Aydınlık gazetesinde AK Parti bu zamların altında kalır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hayat pahalılığı, ev kiraları, elektrik, doğalgaz, temel gıda ürünleri, okul, servis ücretleri. Daha giysi falan yok. Vatandaş altından kalkmakta zorlanıyor. Sürekli uyarıyoruz. Orta sınıf hızla yoksullaşıyor. Benzin, mazot, gaz fiyatları uçtu sözcüğü hafif kalır. Artık arabanın kontağını çevirirken el titriyor. Toplu taşımada ucuz değil. Otobüs dolmuş, metro ücretleri hepsi zamlandı. Bir kişinin aylık masrafı 500 bin lira. Şehirler arası otobüs biletleri eskiden otogarlar tıklım tıklım olurdu. Şimdi bomboş diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Şirketler pandemi döneminde bile daha iyiydi diyor. Eskiden dört gözle beklenirdi. Büyük şehirler boşalırdı. Herkes memleketine tatile giderdi. Hele öğrenciler. Ailesiyle büyükleriyle bayramlaşmak için can atardı. Yol ücretleri o kadar arttı ki çoğu kıpırdayamıyor. Televizyonlarda üniversiteleri dinliyorum. İçim sızlıyor. Gençler, yeni işe girenler, anne babadan miras yoksa işleri çok zor. En ucuz ev 500 bin 1 milyon arasında. Araba fiyatları ev fiyatlarıyla yarışıyor. Hesap ortada. Maaştan para arttırıp ev, araba almak hayal. Genç gazeteci arkadaşlarla konuşuyorduk. 1980 öncesi yılları anlattım. Bir memur emekli ikramiyesiyle bir ev, bir Murat araba alırdı dedim. Garip garip yüzüme baktılar. Dalga geçtiğimi sandılar. Bazıları atıyorsun der gibi gülümsedi. Ama gerçekten öyleydi. Emekli ikramiyesiyle başını sokacak bir ev, binecek bir araba alabilirdi. Temel ihtiyaçlara yapılan zamlar yüksek. Çalışanların maaşlarındaki artışlar düşük. Aradaki uçurum her geçen gün büyüyor. İşin nereye kadar gideceği de bilinmiyor. Üretici enflasyona %100'ü üstünde. Tüketici enflasyona yansıması kaçınılmaz. Kulağımıza gelen bilgiler de var. Yeni zamlar sırada. AK Parti 20 yıldır iktidarda. 2003'te dünyada para bolluğu vardı. Borç yiğidin kamçısıdır dendi. Sürekli borçlandı. Borç yiyen kesesinden yer derler. Öyle de oldu. Kamçılar vatandaşı yere serdi. Türkiye'de muhalefetin hali ortada. Kılıçdaroğlu elektrik parasını ödemeyerek siyaset yapıyor. Bir hafta karanlıkta kalacakmış. Çözüm önermek yok. Elektrik sektörü stratejiktir. Kamulaştıracağım bile diyemedi. Hafif siyaset.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsi'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsi'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsi'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Fırsatların ayı Ramazan.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizli sohbetimizin her bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Birlikte dinleyelim.
Kelimelere sığmayan Ramazan bereketiyle ruhunu huzura kavuşturan ve manevi zindelik kazanan sizlere selam olsun. Bildiğiniz üzere mübarek Ramazan ayının en önemli bereketli yanlarından biri de ruhsal ve psikolojik huzurdur. Oruç tutmak, özellikle Ramazan ayında bunu yapmak, iki açıdan oruç tutanın huzuruna yol açıp, oruç tutanı ıstıraplardan ve kaygılardan uzak tutmaktadır.
Oruç tutmak bir yandan insanı sabır aşamasına taşır ve sabreden insanı nefsine hakim ve aklına uyan biri yapar ve sonuçta onu Allah'a teslim kılar. Kuşkusuz böyle olan biri huzurlu ve emin bir nefse sahip olacaktır. Çünkü sabrın anlamı ve gerçeği nefsin huzuru ve sükunetiyle uyumludur. Ve gerçekte sabreden biri hemen olayların etkisi altında kalmayan ve sorunlar ve sıkıntılardan hemen kaygı duymayan biridir.
Bir diğer yandan oruç tutmak bir şekilde Allah'ı pratik olarak yad etmektir. Kuşkusuz ilahi zikir ve bu yad etme gönüllerin huzurunun kaynağıdır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Bunlar iman edenler, vallahi zikrederek gönüllere huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur.
Oruç tutanlar için içten doğan mutluluk ve zindelik bağışlayan ibadetlerden biridir. Günlük hayatımızda iki tür mutluluk ile karşı karşıyayız. İlki manevi mutluluktur, ikincisi de maddi mutluluklardır. Manevi mutluluklar daha kalıcı ve etkileyici mutluluklardır. Ancak maddi mutluluklar ve lezzetler maddi dünyadan kaynaklandıkları için kısa süreli etki yapmakta ve hatta bazen de zarar verebilmektedir. Bildiğiniz üzere birçok zengin ve varlıklı insan elinde bulundurduğu tüm imkanlara rağmen hayatlarından memnun değillerdir. Buna karşın refah ve servet açısından pek önemli bir seviyede olmayan bazı insanların hayatlarından epey memnun olduklarını görebiliyoruz.
Ya ilahi, ya ilahi, in akun akhtatu ev cevaztu kadri. فاعفو عن ذنبي واغفر لي خطيئتي ووزري واهدني للنور واشرح للهدى والحق صدري يا إلهي.
Yapılan araştırmalara göre insanların mutluluğu gerçekte içinden doğan iki duygunun birleşiğidir. Bu duyguların biri memnuniyet duygusu, diğeri hayat boyunca aldıkları iyi duyguların kalitesidir. Bunların her ikisi de mutluluk ve zindeliği yol açmaktadır. Allah'ın imanlı kulları ilahi memnuniyeti duyunca o kadar sevinip memnun olurlar ki bunu anlatmak mümkün değildir. Mübarek Ramazan ayında oruç tutanlar özellikle iftar vaktinde Allah'a kulluk ettikleri için memnun kalırlar ve işlerinden büyük bir memnuniyet ve mutluluk duygusu doğar. İşte İmam Sadık Aleyhisselam bu hususta şöyle buyurmakta: oruç tutan için iki mutluluk ve sevinç kaynağı vardır. Birisi iftar vakti ve diğeri de Allah ile görüşme vakti.
Değerli dinleyiciler, geçen bölümlerde olduğu gibi sohbetimizin devamında oruç tutma ahkamı ile ilgili konuşacağız. Birlikte dinleyelim.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
Ramazan ayında seyahate ve yolculuğa çıkan biri sefer namazı kılması gereken her defasında oruç tutmamalıdır. Ne zaman tam namaz, yani 4 rekat namaz kılmak isterse o zaman oruç tutabilecektir. Bu arada 10 gün boyunca bir mekanda kalmak isteyen biri veya mesleği yolculuk yapmakla ilgili olan veya ara sıra aynı bölgeye seyahat yapan biri ya da yaşadığı şehirden başka bir şehirde veya bölgede eğitim gören biri, orada uzun bir süre kalacak biri namazını tam kılıp böylece orucunu da tutabilir.
Yolcu öğleden önce yaşadığı bölgeye geri dönerse veya 10 gün kalmayı kararlaştırdığı bir bölgeye öğleden önce varırsa, orucu batıl eden bir iş yapmamışsa orucunu tutmalıdır. Batıl eden bir amelde bulunmuşsa o zaman orucun kazasını yerine getirmelidir. Ancak öğleden sonra gittiği yere varırsa o zaman oruç tutamaz. Ramazan ayında oruç tutmamak amacıyla yapılan yolculukta bile sorun yoktur. Bu caiz bir durumdur. Tabii bu durumda yolculuğa gitmemek daha iyidir. Ancak yolculuk iyilik yapmak için gerekliyse hiçbir sorun yoktur.
Mescid-i Haram'da itikaf yapmayı kararlaştıran yolcu, Mekke-i Mükerreme'de 10 gün kalmayı niyet etmişse veya yolculuğunda oruç adamışsa, 2 gün oruç tuttuktan sonra itikafını 3. günün orucu ile tamamlaması vaciptir. Ancak kalmak istemediği takdirde veya oruç adamadığı takdirde orucu doğru değildir. Oruç sahih olmadığı zaman itikafı da doğal olarak sahih sayılmayacaktır. Oruç tutan biri güneşin battığı bir yerde iftarını yapıp ardından hala güneşin batmadığı bir yere yolculuk yaparsa orucu doğrudur ve onun iftar yemesinde bir sakınca yoktur. Çünkü böyle biri bulunduğu topraklarda güneşin batışını göz önünde bulundurarak iftarını yapmıştır. Bunu yapması caiz sayılmaktadır.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledun. İnneke entel vehhab.
Değerli Ramazan ayı yoldaşlarımız, bu mübarek ayın başından itibaren birçok duayı gözden geçirdik. Defalarca duaların ezgileriyle beraber duygulandık ve gönüllerimizi yegane Allah'ın nezdine yolcu ettik. Umarım dualarınız kabul görmüştür. Rivayetler ve hadislere göre duanın değerinin artması ve icabeti için salih amele de ihtiyaç vardır. Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır: İman sahibi olanlar ve salih amelde bulunanların duaları icabet edilir.
Allah Resulü şöyle buyurmaktadır: Amelsiz dua yapanlar yaysız okçular gibidir. Burada amelden kastedilen Allah'ın rızasıdır. İşte bu dua etmenin adabındandır. Her zaman korunması gereken bir adettir. İmam Bakır Aleyhisselam şöyle buyuruyor: Kimi zaman Allah'ın kulu hacette bulunur. Bu hacet er ya da geç icabet edilecek. Ancak kul günah eder ve Allah Teala meleğine onun hacetlerini yerine getirmediği emreder ve onu icabet nimetinden mahrum bırakır. Çünkü bu kul benim gazabıma neden oldu ve fazlım ve keremimden kendini mahrum bıraktı diye buyurur.
Sanki salih amel duanın ilahi icabetine doğru çıkabileceği bir merdiven misalidir. Dua icabet edildikten sonra bile salih amel biterse veya ihlas unutulursa ve insan günah yaparsa veya bu merdivenin ayakları sarsılsa, o zaman duamız yukarıdan aşağıya düşecektir. Gelin hep beraber bu merdivenin ayaklarını sağlamlaştıralım. Böylece duanın icabet nimetinden hep yararlanalım. Bu gece Ramazan ayının 26. gecesidir. Sohbetimizin bu bölümünde ellerimizi açıp dua edelim.
Ey geceyi gündüzü gücünün iki simgesi olarak yaratan Allah'ım! Ey gecenin emaresini karanlık ve görünmezlik yapan, günün emaresini parlaklık ve görünürlük yapan, fazlından ve kerametinden rızık talep etmek ve rızanı istemek için geceyi ve gündüzü yaratan Allah'ım! Ey her şeyi en iyi şekilde geliştiren Allah! Ey Mecd, Kerim sahibi, karşılıksız bağışlayan, Cud ve Atha sahibi Allah! Esma-ül Hüsna sana özeldir. Yücelik, azamet, her türlü mükafat ve ihsan sana aittir. Senden Muhammed ve âline salat ve selam göndermene ve benim adımı böyle bir gecede saadet ehli saflarında yazmanı, ruhumu şehitler ile birleştirmeni, mahşur etmeni, itaatkârlığımı yüceltmeni, kötü ve çirkin amellerimi de affetmeni, kalbimden hiç ayrılmayacak yakin makamını nasip etmeni, her türlü şüphe ve tereddütten arındırılmış iman bağışlamanı ve bana nasip ettiğin her şeyden mutlu ve memnun olmamı sağlamanı, ahirette ve dünyada iyi olandan yararlanmamı, cehennem ateşinden korunmamı, şükür, zikir ve seninle görüşme zevkinin olduğu ayda sana dönmeyi, ayrıca Muhammed ve âline nasip ettiğin tevfiki bana da nasip etmeni diliyorum.
Şimdi hep birlikte mübarek Ramazan ayının 26. gününün duasını dinliyoruz.
Allahümme cealni fihi muhibben li evliyâik ve مستنى بسنتي خ
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla bu ayın insanlara sunduğu fırsatları ele aldığımız özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.erib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
بعد از این هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه مقابله کنه ما پشت سرش و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
دنیا کلوس گنو.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızda Batı Asya'nın en önemli problemlerinden biri olan Filistin meselesi ve ardı arkası kesilmeyen sahte İsrail rejiminin Filistin halkına yönelik cinayetlerini ele almak istiyoruz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Batı Asya yıllardır çok önemli ve temel sorunlarla karşı karşıyadır ve dünyanın en kritik bölgelerinden sayılmaktadır. Batı Asya krizinin en temel nedeni Filistin meselesi ve sahte İsrail rejiminin Filistin halkı ve Lübnan gibi Filistin'in çevresindeki bazı ülkelerle devamlı savaşıdır. Varlığını ilan etti 1948 yılından bu yana İsrail rejiminin Filistin milletine karşı saldırıları durmaksızın devam etmiştir. Milyonlarca Filistinli kendi toprağından kovulmuş olup evsiz kalmıştır. Binlercesi Siyonist rejim tarafından esir alınmıştır. Binlercesi şehit edilmiş ve on binlerce kişi de yaralanmıştır. İşgalci Kudüs rejiminin meydana getirdiği şartlar nedeniyle Batı Asya bölgesi kriz dolu ve huzursuz bir bölgeye dönüşmüştür.
Filistinlerin hunhar katili Sharon'un beyin ölümünden sonra Siyonist düşman insanlık dışı politikalarını değiştirmediğini göstermek için Filistin halkına karşı uyguladığı terör eylemlerini tırmandırdı. Irkçı İsrail her gün düzenli olarak Filistin topraklarını yıkmaktadır. Altyapılarını ve ekonomi yok etme eylemlerini şiddetlendirip tüm Filistin halkının hayatını huzursuzlaştırmaktadır. Acaba bu koşullarda dünya susabilir mi? Siyonist rejim Filistin hükümeti ve bu ülkenin devletine uygun kişileri istediği şekilde Filistinlere dayatmak istiyor. Filistin halkı her gün İsrail'in vahşi askerleri ve savaş uçakları tarafından öldürülüp yaralanıyorlar. İnsan haklarının İsrail rejimi tarafından gece gündüz üçinlendiği tek yer Filistin topraklarıdır. Ancak insan haklarını savunanlar ve iddia edenler bu cinayetler karşısında sessiz kalıyor.
Başta Amerika olmak üzere insan hakları yanlıları İsrail'i her gün daha çok cinayet işlemeye teşvik ediyor. Bu açık zulüm karşısında dünya halkı sessizliğini sürdürebilecek mi? Amerika neden İsrail'in Filistin halkını öldürmeye ve onlara saldırmaya harcaması için Siyonist rejime yılda milyarlarca dolar versin ki? Amerika neden İsrail rejimine Filistinleri öldürmesi için düzenli olarak silah ve teçhizat sağlıyor? İsrail neden Batı Asya'daki tek büyük nükleer silah stoğu? İsrail nükleer bombalarıyla hangi milleti yok etmek istiyor? Filistinler neden İsrail ordusunun daimi kuşatması altında olup özgür bir dünyaya kavuşmamalı? neden uluslararası toplum sessiz kalarak Siyonist rejimin insanlık dışı eylemlerine göz yumuyor?
Yine sessiz mi kalmalıyız? Acaba Filistinlerin evlatlarına ve ülkelerine sürekli olarak yapılan zulüm karşısında, Siyonistlerin karşısında bile bağırma hakkı yok mu? Filistinlerin intifada ve kitlesel bir ayaklanma başlatmaları ve güçlerini ve canlarını meşru bir direnişe adamaları gerekmiyor mu? Şimdi uluslararası düzende ve dünya münasebetlerinde despot İsrail rejimi tarafından her gün Filistin halkının hakları çiğnendiği bir sırada bu hakları gerçekleştirecek ve savunacak bir kurumun bulunmadığına göre bu memnuniyetsizliği açıklamak için ve İsrail rejiminin cinayetleri karşısında dünya halkının öfke ateşini söndürecek bir gereç var mı? Kitle iletişim araçları, radyo ve televizyonlar ve Batı basını İsrail askerleri birkaç Filistinli teröristi öldürdü gibi ifadeler kullanarak Siyonist rejimin cinayetlerini ve Filistin halkının öldürülmesini haklı gösterdikleri bir dönemde ne yapmak gerekiyor? Savunmasız Filistin halkı kendi sıfatlarını sorumsuz terörist katillerinin ise sorumlu asker olarak tanımlanıp aralarındaki farkın açıklanmasını hangi hukuki ve adli kurumdan istemeli?
Tahran Radyosu.
Maalesef Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail ordusunun Lübnan halkına karşı savaşı sırasında kara bir imaj sergiledi. Konsey, Lübnan hükümetinin, dünya halkının ve Arap liderlerinin çağrılarına rağmen İsrail ordusunun Lübnan'a karşı saldırılarını durdurmak için zamanında bir toplantı düzenlemekten kaçındı ve Siyonist rejime 33 gün içinde Lübnan halkının tüm altyapılarını ve ekonomik tesislerini yok edip bu ülke nüfusunun 1 milyondan fazlasını evinden barkından itmesine yeterince fırsat verdi ve ancak İsrail Hizbullah'ı yenebilecek hiçbir askeri çözümün bulunmadığını Amerika'ya bildirdiğinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir karar yayımladı. Bu karar daimi ateşkes yerine savaş operasyonlarını durduran ve Lübnan halkına karşı yeni bir siyasi baskı uygulayarak İsrail'in lehine olacak bir karardı.
Uzun yıllar boyunca sürekli İsrail'in baskısı ve saldırılarına uğrayan Lübnan halkı, düşmanın cinayetlerini azaltmak için uluslararası eylemleri bekleyemeyeceğini anladı. Lübnanlılar, Siyonist düşmanın bombardımanlarından kurtulmak ve kendi topraklarından İsrail askerlerini kovmak için kendilerinin harekete geçmeleri gerektiğini fark etmiştir. Sonuç olarak İslami inançlara dayalı bir halk direnişi olan Hizbullah'ı oluşturmuşlar. Lübnan halkı artık Hizbullah'ın varlığının topraklarının güvenliği, istikrarı ve barışı için kilit bir faktör olduğunu biliyor. Bu nedenle kendi kaderlerini ele geçirmek için boş ellerle büyük intifada ayaklanmasını başlattılar.
يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء يا مدينة القدس يا قبلة الفداء يا منارة القدس يا آية الإسراء آية الإسراء.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bugün direniş cephesinin her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek şunları ekledi. Amerika'nın Lübnan, Irak, Suriye ve Filistin'deki yenilgileri direniş cephesinin gücünün bir göstergesidir. Bu gelişme bölgenin siyasi haritasına değişiklikler getirdi. Batıya bağımlılığı ortadan kaldırmış ve parlak gelecek vadeden İslami bir görüş ortaya koymuştur. Bugün direniş ekseninin genişliği Kızıldeniz'den Akdeniz'e, Yemen Ensarullah hareketinden Lübnan Hizbullah'ına kadar uzanıyor. Lübnan İslami direnişi, radardan kaçma ve nokta vuruşu yapan özelliği olan çeşitli kısa ve orta menzilli büyük füze depolarına sahiptir. Bu füzeler işgal altındaki Filistin topraklarının tamamını kapsayacak. Hizbullah, insansız hava araçları alanında da büyük kabiliyetlere ulaştı ve siber savaş ve elektronik savaş gibi diğer alanlarda da önemli kabiliyetlere sahiptir. Bütün bunlar İsrail ettiği her tecavüzün karşılığını mutlaka alacaktır diye gösteriyor. Geçmişteki karşılıklardan çok farklı olacak bir karşılık.
Bu koşullarda dünya halkı da silahsız Filistin halkının katledilmesi ve terörüne sadece seyirci kalmak istemiyor. Onlar da Filistin milletini desteklemek için önemli rolünü yerine getirmek istiyor. Tabii ki bu konuda Müslümanlara düşen görev çok daha ağırdır. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Sabahları kalkıp Müslümanların işlerini önemsemeyen kişi Müslüman değildir. Dolayısıyla dünyanın tüm merhametli insanları bölgedeki güvensizliği sona erdirmek için pratik bir çözüm aramalıdır.
İmam Hümeyni, İslami anlayış ve Kur'an-ı Kerim'e dayanarak dünyanın tüm özgürlükçülerine ve barışseverlere yolu göstermiştir. Filistin'in işgalinden bu yana ilk kez Müslümanların ve dünyanın mazlumlarının büyük gücünün mazlum Filistin halkına destek olarak kullanılması için İslam İnkılabı'nın kurucusu ve küresel İslam hareketlerinin bayraktarı yıllar önce dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların ve İslami devletlerin törenler düzenleyerek Filistin halkının yasal haklarını desteklemek için uluslararası dayanışma içinde olduklarını ilan edip birbirleriyle birleşerek bu gaspçı rejim ve yandaşlarının Filistin milletinden elini kesmek için mübarek Ramazan ayının son cumasını Kudüs günü olarak seçti. İmam Hümeyni'nin bu girişiminden sonra Filistin meselesi İslam dünyasının en önemli endişesi olarak gündeme getirildi ve Kudüs'ün ve Filistin halkının kurtuluş yolu belli oldu. Dünya Kudüs günü, Filistin işgali trajedisini İslam dünyasının ana sorunu olarak ilan etti ve dünya Müslümanları ve mazlumlarından Filistinli kardeşlerinin yardımına koşup İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine ve Filistin halkını zayıflatmasına ve yok etmesine izin vermemelerini istedi.
Değerli dinleyiciler, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Bu arada bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Hoşça kalın.
Ummetun allamaha hubbus sema وتباهي في طريق الكبرياء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق عند الدعاء
أمة علمها حب السماء وتباهي في طريق الكبرياء فضم الصفوف وول الوجوه إلى
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran-Erivan ilişkilerinin seviyesini geliştirmek için çeşitli kapasitelerin var olduğunu belirtti. Öte yandan Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in İran'ın dış politikasının temeli ülkelerle adil ilişkilerin geliştirmesi olduğuna vurgu yaptı. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, İslam Cumhuriyeti'nin kaynaklarına ve çıkarlarına yönelik herhangi bir tehdit düşmanı pişman edecek şekilde karşılığını bulur, dedi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit giden 1440 litre sıvı eroin ele geçirildi. İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi Tahta Ravanchi, Mescid-i Aksa uluslararası hukuk çerçevesinde korunmalı, dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kudüs ve Mescid-i Aksa İslam ümmetinin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı. Filistin Halkına Destek Konferansı Sana'da başladı. Şeyh Naim Kasım, bazı gruplar direnişe darbe indirme projesini sürdürüyor, dedi. Taliban, İran'ın yardımını takdir ediyor. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.